Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Pek muhterem Erkam Radyo dinleyicileri, Peygamber Efendimiz'den Hayat Ölçüleri programımıza hoş geldiniz. Bugün Riyazu Salihin'in Güzel Ahlak bölümüne başlayacağız inşallah. İmam Nevevi Hazretleri her zaman olduğu gibi önce ayet-i kerimelerden seçiyor birkaç konuyla ilgili ayet-i kerime. Sonra hadis-i şeriflere geçiyor. Şimdi önce ayetler. Estağfirullah ve inneke le'ala hulukin azim. Sen elbette büyük bir ahlak üzeresin. Büyük bir ahlak sahibisin. Kalem suresi 4. ayet-i kerime. Tabii ki buradaki hitap Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e. Allah Teala en güzel şekilde yaratıp kendisine en güzel ahlakı öğrettiği sevgili peygamberine böyle hitap ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem peygamber olmadan önce de herkesin hayran kaldığı üstün bir ahlaka sahipti. Herkesle iyi geçinir, kimseyi incitmezdi. Kimseye haksızlık etmediği, kimsenin malına göz dikmediği için ona güvenilir kimse anlamında el emin derlerdi. Muhammedül Emin derken zaman zaman Muhammed'i de bırakıp sadece el-Emin diye Efendimiz'i çağırırlardı. Artık Emin ismi adeta, sıfatı adeta onun ismi haline gelmişti. 20 yaşlarında, 25 yaşlarında. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu üstün ahlaka, en güzel huylara sahip olarak yaratılmıştı. Resulullah'ın davranışlarının en güzel ahlak örneği olduğunu belirten ayet-i kerime, onun bu özelliğine işaret etmektedir. Güzel ahlak bir de bir akıl göstergesidir. Yani insanın aklı ne kadar yüksekse ahlakı da ona o kadar güzel olur. Davranışlar o kadar düzenli olur, intizamlı olur. Efendimiz fetanet sahibi, çok zeki bir insan olduğu için ahlakı da ona göre güzel tabii ki. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemiz onun ahlakının Kur'an ahlakı olduğunu söylerken yine onun bu tarafına işaret etmiştir. Tabiinden büyük bir merakla gelip Hazreti Ayşe validemize Peygamber Efendimiz'in ahlakını soran zata Ayşe validemiz sen Kur'an okumuyor musun? Okuyorum. İşte diyor Resulullah'ın ahlakı Kur'an idi. Veya diğer rivayette Mü'minun suresini biliyor musun diyor. Biliyorum diyor. Oku bakalım diyor. Başlıyor. Kad eflehal mü'minun diye müminler felah buldular diye başlıyor, sayıyor müminlerin sıfatlarını. Onlar namazlarını düzgünce kılarlar, zekatlarını verirler, ahlaklıdırlar, edeplerine edebe riayet ederler, haksızlık etmezler. Bu şekilde sayıyor, 10. ayete gelince dur diyor. İşte diyor Peygamber Efendimiz'in ahlakı bunlardı. Özetliyor burada Cenab-ı Hak. Demek oluyor ki Resulullah Efendimiz'de Kur'an'da anlatılan üstün ahlakın hepsi vardı. Bununla beraber Kur'an'da yasaklanan çirkin huyların hiçbiri onda yoktu. Çünkü o güzel ahlakı öğretmek ve mükemmel bir ahlak örneği ortaya koymak için gönderilmiştir. Yoksa bugün Hristiyanların, Yahudilerin iddia ettiği gibi peygamberler de insandır. Onlarda da yanlışlar olabilir, hatalar olabilir, normaldir gibi bir bakış açısı doğru değil. Peygamberler seçkin kullardır. Mustafa'yı'nel ahyar, seçilmiş en hayırlı insanlardır. Onlar da diğer düşük insanlardaki ahlaksızlıklar, ahlaksız davranışlar, hoş olmayan davranışlar yoktur. Hiçbir peygamberde yoktur. Bizim peygamberimizde ise hiç yoktur. Daha üstün, daha güzel ahlak vardır. Dolayısıyla Hristiyanların bakış açısı, Yahudilerin bakış açısı çok yanlış, çok sakat bir bakış açısıdır. Çünkü o peygamberler güzel ahlakı öğretmek ve mükemmel bir ahlak örneği ortaya koymak için gönderilmişlerdir. Böylesine büyük bir ahlakın mükemmelliğini sözle anlatmak elbette mümkün değildir. Sözlere dökmek zor gerçekten. Şöyle Efendimizin yanında yaşayıp da onu seyretmek gerekirdi. Nasıl bir insandır, nasıl bir ahlaktır? Bakışından, gülüşünden, hareketinden, tavırlarından, konuşmasından, her şeyiyle Efendimizin ahlakını böyle seyretmek, hayran olmak gerekirdi ama Cenab-ı Hak bizi bu zamanla takdir etmiş. elhamdülillah Efendimizin ahlakını nakleden işte kitaplar var. İşte Riyaz-ı Salihin gibi hadis kitapları var, başka kitaplar var. Buhari var, Müslim var, Tirmizi var. Alimlerimiz demiş ki bir evde işte Tirmizi varsa o evde adeta konuşan bir peygamber var. Sanki peygamberimiz konuşur vaziyette o evde bulunuyor gibidir demişler. Bunu sadece Tirmizi için değil yani bütün hadis kitapları için söyleyebiliriz. Buhari için daha fazla söyleyebiliriz. Müslim için daha fazla söyleyebiliriz. Dolayısıyla bizim devamlı bu hadis kitaplarını okuyarak Efendimiz'i daha iyi tanımaya, siyer kitaplarını okuyarak Efendimiz'i daha iyi tanımaya, onun ahlakını daha çok öğrenmeye ve daha çok taklit etmeye çalışmamız gerekiyor. Yine Kur'an-ı Kerim'deki bir ayet-i kerime almış İmam Nevevi Hazretleri bir ahlaki vasfı tarif ediyor. Estaizu billah vel kazimine el gayza vel afine anin nas vallahu yuhibbul muhsinin. Allah'tan korkan kimseler öfkelerini yutarlar ve insanları affederler. Öfkeyi yutmak, insanları affetmek. Allah muhsinleri, iyilik sahiplerini sever. Muhsin kimdir? İşte muhsin Hazreti Yusuf Aleyhisselam gibi bir insandır. Yusuf suresine baktığımızda herkes diyor ki seni biz muhsinlerden görüyoruz. Sen muhsinsin diyor. Zindan arkadaşlar da aynı şeyi söylüyor. Kardeşler de aynı şeyi söylüyor. Sen muhsinsin diyorlar. Cenab-ı Hak da sen muhsinsin buyuruyor. Dolayısıyla Allah muhsinleri sever. Kimdir muhsin? Bir örnek işte Yusuf Aleyhisselam'a bakalım. Zindandakilere nasıl iyilik etti? Dışarıdakilere nasıl iyilik etti? Kardeşlerine nasıl iyilik etti? Affetti. Öfkesini yuttu, öc almadı. Demek ki bunlar ihsanla kuvvetli bağlantısı olan sıfatlar demek ki. Affetmek, öfkeyi yutmak, öc almamak. Tabii ki diğer peygamberlerde aynı şeyler var. Peygamberimizde de var, hepsi var bu sıfatların. Bir örnek olarak aklıma o geldiği için bunu söyledim. Kur'an'da ihsan, muhsin kelimesinin özellikle Yusuf suresinde sık tekrar etmesi dikkatimi çekmişti. Ama bütün peygamberlerde bu sıfatlar var. Ali İmran suresi 134. ayet-i kerime. Vel kazimine el gayza vel afine anin nas vallahu yuhibbul muhsinin. Nefsin derinliklerinden köpüre köpüre gelen öfke selini durdurmak, bir adım daha öteye giderek kusur işleyeni bağışlamak büyük bir fazilettir. Öfke insandaki bir alev, ateş, güç. Güç patlaması yani o öfkeyi durdurmazsan çok yanlış şeyler yapılabilir, zararla girilebilir. Onun için öfkeyi yutun diyor Cenab-ı Hak. Tabii öfkenin ihtiyaç olduğu yerler de var. Cihat meydanında, düşman karşısında, cephede o öfkeye ihtiyaç var. O öfkeyle düşmana saldırmak gerekir. Ama Müslümana karşı mütevazi olmak, öfkeyi yutmak gerekir. Şahsına karşı yapılan kabalıklara tahammül etmek, insanların hatalarını hoş görmek, üstün ahlak sahiplerinin yapabileceği bir büyüklüktür. Peygamber Efendimizin sevgili torunu Hazreti Hasan'ın öfkeyi yutup suç bağışlama konusunda pek güzel bir davranışı vardır. Bir gün Hazreti Hasan'ın kölesi elindeki tabağı düşürerek efendisinin elbisesini kirletmişti. Bu dikkatsizlik sebebiyle ceza göreceğini zanneden köle yukarıdaki ayet-i kerimenin onlar ki öfkelerini yenerler. Vel kazimine el gayz kısmını okuyuverdi. Cenab-ı Hak böyle buyuruyor. Öfkelenmeyin efendim. Hazreti Hasan köleye bakarak yendim dedi. Tamam öfkemi yendim, yuttum. Hoşuna da gitmiştir tabii ki yani kölenin ayet-i kerime okuması ve hemen o ayeti bulması. Bu sefer köleye baktı ki bu insan Allah'ın sözüne çok değer veriyor. Allah'ın ayetleri bunun gönlünde farklı bir yankı buluyor, makes buluyor. Bu sefer devamını okuttu. Vel afine anin nas. İnsanlar da affederler. Orayı da okuyunca Hazreti Hasan, peki bağışladım, sen de affettim dedi. Buna çok sevinen köle ayetin tamamlayarak vallahu yuhibbul muhsinin. Allah muhsinleri sever dedi. Hazreti Hasan, ben de seni azat ettim dedi. İhsan, madem ihsan etmek gerekiyor. En güzel ihsan da nedir? Seni azat etmektir. ve köleye 400 gümüş akçe verdi. Al bunları da dedi. Onu hürriyetine kavuşturdu. Bu hadise tabi'in büyük alimlerinden Meymun bin Mihran ve Cafer-i Sadık Hazretleri içinde anlatılır. Farklı rivayetlerde farklı isimler geçiyor ama önemli değil. Bunların hepsi zaten Cafer-i Sadık Hazretleri, Hazreti Hasan'ın yeğeni oluyor. Yani Hazreti Hüseyin'in torunu olduğuna göre. Amcası aynı sülaleden bunlar. Peygamber Efendimiz'in neslinden. Meymun bin Mihran da tabinin meşhur büyük zahitlerinden. Dolayısıyla bu insanların her birisi böyle güzellikler yaparlar. Önemli olan isim değil, önemli olan buradaki fiil, davranış. Öfke yutmak, hatayı bağışlamak şahsa karşı işlenen suçlarda söz konusudur. Şahsi suçlarda. Yapılan suç toplumu ilgilendiriyorsa o zaman her şeyden önce adil davranmak, doğruyu yanlışı ortaya koymak gerekir. Cemiyete karşı işlenen suçları bağışlamaya kimsenin yetkisi yoktur. Veya dine karşı işlenen suçlar. Peygamber Efendimiz asla öfkelenmezdi. Kendisi için yapılan hiçbir şeye öfkelenmezdi. İnsanların kabalıklarını bile affederdi ama Allah'ın diniyle ilgili bir hata olduğu zaman öfkelenirdi. Hatta iki kaşının arasındaki damar vardı. Bir damar öfkelendiğinde o şişerdi diye tarif ediyor bize sahabeler. Böyle bir suçlu bağışlanacak olursa daha büyük haksızlıkların yapılmasına göz yumulmuş olur. Şahsi meseleler için kızmak iyi bir davranış değildir. Fakat Allah'a ve onun dinine karşı işlenen suçlar için suçlulara kızmak bir fazilettir. Yani öfkenin güzel olduğu yerlerden birisi. Demek ki Allah'ın emirlerinin çiğnendiği yerde öfkelenmek. Peygamberimizi uyarak. Onun sünnetidir. Peygamberimizin sünnetidir. Allah'ın sınırları, hudutları çiğnendiği zaman öfkelenmek. Bu sünneti tatbik etmek de güzeldir. Öfkenin güzel olduğu yerlerden birisi de budur. Efendim şimdi güzel ahlakla ilgili hadislere gelmiş olduk. 622. hadis Riyâs-ı Sâlihîn kitabının. An Enes'in radıyallahu anhu kal. Enes bin Malik radıyallahu anh şöyle buyurdu. Kâne Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem ehsenen nâsi hulukan. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanların ahlak olarak en güzeli idi. Cenab-ı Hakk'ın şahitliği var zaten. Okuduk ayet-i kerime. Burada da Hazreti Enes'in şahitliği var. Resul-i Ekrem Efendimizin insanların en güzel ahlaklısı olduğunu söyleyen Enes bin Malik radıyallahu anh bir sonraki hadiste okuyacağımız üzere 8-9 yaşından itibaren 10 yıl boyunca ona hizmet etmiştir. Bilerek söylediği bir söz yani bu. 10 yıl beraber olmuş bir insanın sözü. Bu sebeple Enes radıyallahu anh Allah Resulü'nü en iyi tanıyanlardan biridir. Hazreti Enes'in bu vasfı sebebiyle ashab-ı kiram ve tabi'in zaman zaman kendisine Resulullah'ı sormuşlar. Onu anlatmasını istemişlerdir. Enes radıyallahu anh de Resulullah Efendimizin bazen kendi evlerine gelip ailesiyle birlikte namaz kıldığını, küçük kardeşi Ebu Umeyr'i üzüntülü gördüğü bir gün onunla ilgilenip gönlünü aldığını, 10 yıl boyunca kendisine kızmadığı gibi bunun için böyle yaptın veya niçin şöyle yapmadın diye azarlamadığını, Resulullah'ın kendisini gönderdiği yere gitmeyip oyuna daldığı zaman bile ona çıkışmadığını anlattığı muhtelif rivayetlerinde onun eşi bulunmaz ahlakından örnekler vermiş. Hazreti Peygamber'in mükemmel insan olduğunu bizlere de nakletmiştir. Cenab-ı Hakk'ın alemlere rahmet olarak gönderdiği, sonra kendisini sen büyük bir ahlak üzeresin diye övdüğü sevgili peygamberini simaca insanların en güzeli olarak yarattığı gibi ahlak bakımından da en güzel yapması gayet tabiidir. Cenab-ı Hak peygamberimizi zahiren maddi olarak da, vücut olarak da en güzel şekilde yaratmış. Ahlak olarak da en güzel yaratmış. Onun için Efendimiz aynaya baktığında işte saçını başını düzeltirken nasıl dua ediyordu? Allahümme ahsin huluki kema ahsente halki. Allah'ım benim yaratılışımı güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir veya Allahümme ahsin huluki keme hassente halk şeklinde de farklı ifadeler yer alabilir rivayetlerde. Yani Türkçesi Allah'ım vücudumu güzelleştirdiğin gibi ahlakımı da güzelleştir demektir. Çünkü peygamber olmadan önce ona ahlakın en güzelini öğretmiş, 23 yıl süren peygamberliği müddetince onun bütün hareketlerini kontrol etmiş ve asla yanlış bir şey yapmasına izin vermemiştir. İnsanların en güzeline elbette ahlakın en güzeli yakışır. Hadisten öğrendiklerimiz, Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala tarafından terbiye edildiği için ahlakın en güzeline sahipti. İyi ahlaka sahip olmak ve çocuklarını güzel ahlaklı olarak yetiştirmek isteyenler Resulullah Efendimiz'i örnek almak mecburiyetindedirler. Demek ki kendimiz düzelmek için, ailemizi düzeltmek için peygamberimizi örnek almamız, onun ahlakını tatbik etmemiz gerekiyor. Yine Enes radıyallahu anh şöyle anlatır. Ben Resulullah Efendimizin ellerinden daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Elleri atlas gibi, ipek gibi onlardan daha güzel ve yumuşaktı. Resulullah'ın kokusundan daha hoş bir raiha koklamadım. Gül kokusu, anber, misk hepsinden daha güzel kokardı Resulullah Efendimiz. Cenab-ı Hakk'ın özel yarattığı bir kul. Resulullah'a tam 10 yıl hizmet ettim. Bana bir defa bile öf demedi. Yaptığım bir şeyden dolayı niye böyle yaptın demediği gibi yapmadığım bir şey sebebiyle şöyle yapsan olmaz mıydı da demedi. Açıklamalar. Enes bin Malik Hazretleri hadis-i şerifte önce Resulullah Efendimizin mübarek ellerinin güzelliğinden ve yumuşaklığından bahsetmiştir. 10 yıl boyunca kendisi kim bilir kaç defa o mübarek elleri tutmuş ve kendi elleri onun mübarek avucunda kim bilir kaç defa kaybolmuştur. Musafa yaparken, elini öperken Efendimizin. Enes'in sahip olduğu bu imtiyazı ashab-ı kiram ve tabi'in pek özenmişler, pek gıpta etmişler. Bu sebeple onlar Resulullah Efendimizin ellerinin nasıl olduğunu sormuşlardır. Bir defasında Basralı tabi'in muhaddis Sabit el-Bünani, hocası Enes bin Malik'e, Resulullah'ın ellerini kendi ellerinle tutup ona dokundun mu diye sormuştu. Enes radıyallahu anh evet tuttum deyince ver ellerini de onları öpeyim demişti. Yani Resulullah Efendimiz'i görme, ona dokunma fırsatını yakalayamadık. Nasip olmadı. Hiç değilse ona dokunan ellere dokunalım diye Hazreti Enes'in ellerini alıp öpmüştü. Resulullah Efendimiz'in tuttuğunu koparan bu güçlü elleri iri kemikli olmasına rağmen atlaslarda, ipeklerde bulunmayan bir yumuşaklığa sahipti. Ellerinin irice olduğunu Şemail kitapları da anlatıyor, tarif ediyor Efendimizin. Enes radıyallahu anh daha sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in güzel kokusuna temas ederek hayatında onun kokusundan daha güzelini koklamadığını söylemektedir. Bazı rivayetlerde Efendimizin ruhlara dirilik veren kokusu o devrede en güzel koku olarak bilinen misk ve amberle mukayese edilmekte, koklayanı mest eden o eşsiz raihanın misk ve amberden daha hoş olduğu belirtilmektedir. Hadisin son kısmında Resulullah Efendimizin huyuna, ahlakına temas eden Enes radıyallahu anh, 10 yıl boyunca onun kendisini hiç azarlamadığını, niye şöyle yaptın, niye böyle yaptın veya yapmadın diye kendisine çıkışmadığını, hatta yaptığı yaramazlıklara veya verdiği vazifeleri zamanda yapmamasına rağmen, zaman zaman, her zaman değil tabii ki, kendisine öf bile demediğini söylemektedir. Çocuk yaşlardayken, zaten 9 yaşında, Efendimiz bir yere gönderiyor. Giderken yolda oyun oynayan çocukları görüyor. Onlara takılıp kalıyor. Unutuyor birden vazifesini. Peygamberimiz arkamdan gel diyor, beni tuttu. Arkadan yaklaşırsın, çocuğun çenesinden tutar, seversin ya, o şekilde tuttu diyor. Enes çık, ben seni bir yere göndermemiş miydim diye sevdi diyor. Ben de hemen gidiyorum ya Resulallah deyip koşup gittim diyor. Bu tür yani burada görevini yapmaması deyince sanki devamlı böyle yapıyormuş gibi anlaşılmasın. Çocukken yaptığı zaman zaman bu takılmalardan bahsediliyor. Yoksa aklı başına gelince tabii ki canım, ruhum, her şeyim sana feda olsun ya Resulullah diye öncelikle tabii Efendimizin isteklerini, hatta istemeden tahmin ederek Efendimizin ne isteyeceğini onları yapıyorlardı. Bu hadiste olduğu gibi Resulullah Efendimizin maddi ve manevi güzelliğinden bahseden rivayetler dikkate alındığı zaman onun hem dış hem de iç güzelliği bakımından mükemmel olduğu anlaşılmaktadır. Efendimizin bedenen ve ahlaken ne kadar güzel olduğu anlaşılıyor. Hadisten öğrendiklerimiz. 1. Resulullah Efendimizin mübarek eli iri kemikli olmasına rağmen ipekten daha yumuşaktı. İri yapılı eller tabii ki diğer eli böyle kuşattığı için ona böyle bir huzur verir, güven verir, sevgi aktarır. Demek ki Cenab-ı Hak onun ellerini de en güzel şekilde yaratmıştı. 2. Mübarek kokusu her güzel kokudan daha hoş ve nefisti Peygamber Efendimizin. Kötü kokuyu hiç sevmezdi. Kendi vücudundan kötü bir koku gelmesine, insanların rahatsız olmasına Efendimiz hiç istemezdi. Onun için kendi teri güzel koktuğu halde güzel kokular da kullanırdı. Sık sık da gusül abdesti alırdı. Böylece insanlara güzel kokardı, rahatsız etmezdi. Ashabını da uyarırdı. Cuma günleri kalabalık oluyor, herkes namaza geliyor. Mescit dar, tavanı basık, hava sıcak, klima yok. Yani cumaya gelirken gusül abdesti alın. Böyle bir ortamda herkes temiz gelsen mis gibi kokar ortalık. Ama gusül abdesti almadan ter kokusuyla gelirse bu sefer çok ağır bir koku oluşur. Efendimiz ashabına da böyle güzel kokmalarını uyarırdı, güzel koku kullanmalarını tavsiye ederdi. Bugün de bizim için bunlar aynı şekilde geçerli. Temizliğe dikkat etmek, güzel kokuya dikkat etmek gerekir. 3. Yaratılışı güzel olduğu kadar huyu da güzeldi Peygamber Efendimizin. Hizmetkarı Enes bin Malik'i 10 yıl boyunca bir defa bile azarlayıp gücendirmemişti. Sadece Enes değil tabii ki. Annelerimiz var, çevresinde yetişen yetimler var, büyüyen yetimler var, Peygamberimizin ashab-ı kiram var. Hiçbirisine böyle bir kaba davranışı Efendimizin görülmemiş. Hepsine en güzel şekilde davranmış. Sadece istisna nedir? Allah'ın sınırları çiğnendiği zaman öfkelenirdi Efendimiz ve Allah'ın emri yerine gelmeden de bu öfkesi sükunete ermezdi diye tarif ediyorlar kıymetli dinleyenlerimiz. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş olduk. Yeni bir programda görüşmek üzere efendim. Allah'a emanet olunuz.